36. ayrım.
Hedviye adasındaki 7. günün akşamı Lisbeth odasına gidip yattığında Mikael'e biraz kızgındı. Bir hafta boyunca uyanık olduğu her dakikayı onunla geçirmişti. Normal durumda başına ağrılar girmesi için bir insanla yalnızca 7 dakika geçirmesi bile yeterdi. Sosyal ilişkilerde pek iyi olmadığını çok önce keşfetmiş ve tek kişilik bir hayat kurmuştu. Eğer insanlar onu rahat bırakırlarsa böylesi bir hayattan ve kendi işini kendi yapmaktan memnundu. Ama ne yazık ki toplum onu anlayabilecek akıldan yoksundu. Bu nedenle sosyal kurumlara karşı kendini korumak zorunda kalıyordu. Çocuk bakımı evleri, ıslah evleri, polisler, kuratörler, psikologlar, psikiyatriler, öğretmenler, 25 yaşına gelmesine rağmen onu barlara almak istemeyen kapı bekçileri, parantez içinde Kvarnen'dekiler hariç onlar artık Lisbeth'i tanıyorlardı. Onu bir türlü rahat bırakmıyorlardı. Lisbeth'in hayatını yönetmekten daha iyi bir şey yokmuş gibi davranan kocaman bir ordu vardı. Halbuki imkan verseler o istediği gibi yaşayabilecekti. Ağlamanın faydasız olduğunu çok erken öğrenmişti. Ayrıca herhangi bir sorununa birinin dikkatini çektiği her seferde sorunun daha vahim bir hal aldığını da anlamıştı. Bu nedenle kaçınılmaz olduğunu düşündüğü yöntemlerle avukat Bujurman'a gösterdiği gibi kendi sorununu kendi çözüyordu. Diğer bütün insanlar gibi cevaplamak istemediği sorular sorarak özel hayatına burnunu sokma alışkanlığı Mikael Blomkvist'te de vardı. Bununla birlikte karşılaştığı diğer erkeklerden farklı davranıyordu. Lisbeth sorduğu şeyleri duymazlıktan geldiğinde ısrar etmiyor, yalnızca omuzlarını silkip onu rahat bırakıyordu. Şaşırtıcı. Mikael'e karşı aldığı ilk önlem, kulübedeki ilk sabahında onun bilgisayarındaki bütün bilgileri kendi bilgisayarına aktarmak olmuştu. Yani artık bütün belgelere sahip olduğu için Mikael'in onu bu davadan uzaklaştırmasının bir anlamı olmayacaktı. O sabah Mikael uyandığında saklamaya gerek görmeden iBook'undaki belgeleri okumasının nedeni de buydu. Lisbeth onun küplere binmesini bekliyordu ama Mikael alaycı bir ifadeyle bir şeyler mırıldanmış. Sonra duşa gitmiş ve duştan sonra da oturup Lisbeth'in okumuş olduğu belgeler üzerine konuşmaya başlamıştı. Şu Mikael tuhaf bir adamdı. Lisbeth neredeyse onun kendine güvendiğine inanacaktı. Ama Mikael'in Lisbeth'in yetenekli bir hacker olduğunu bilmesi ciddi bir durumdu. Lisbeth işinin icabı ve hobi olarak yaptığı işin hukuki boyutlarının farkındaydı. Bir bilgisayara yasa dışı girmenin 2 yıla kadar cezası vardı. Lisbeth bu konuda çok duyarlıydı. Bir yere kapatılmak istemiyordu. Hapis cezası alması, bilgisayarını ve ardından da belki de en iyi yaptığı işi kaybetmesi anlamına gelirdi. Bilgileri nasıl topladığını Dragan Armanski'ye ya da bir başkasına anlatmayı aklının ucundan bile geçirmemişti. Tek istisna, Plaque ve tıpkı Lisbeth gibi profesyonel düzeyde hackerlardı. Birçoğu Lisbeth'i yalnızca WASP'dan tanıyordu. Kim olduğunu ve nerede oturduğunu bilmiyorlardı. Yani onun sırrını öğrenmiş olan tek kişi Kalle Blomkvist'ti. Onun bu sırrı öğrenmesinin nedeni Lisbeth'in bu işe yeni başlayan 12 yaşındaki çocukların bile yapmayacakları bir hatayı yapmış olmasıydı. Bu hata beyninin solucanlar tarafından kemirildiğinin ve bir dayağı hak ettiğinin kanıtıydı. Ama Mikael bunu öğrendiğinde çıldırmamış, yeri göğü yıkmamış, üstelik Lisbeth'e iş vermişti. Mikael'e biraz kızgın olmasının nedeni şuydu. Gece sandviçlerini yedikten ve Lisbeth odasına çekilmeden hemen önce Mikael ona damdan düşer gibi iyi bir hacker olup olmadığını sormuştu. Lisbeth kendini bile şaşırtan bir cevap vermiş. Sanırım İsveç'in en iyisiyim. Benim düzeyimde 2 ya da 3 kişi daha vardır, demişti. Verdiği cevabın doğruluğundan şüphesi yoktu. Daha önceleri Plaque ondan daha iyiydi ama Lisbeth onu çoktan geride bırakmıştı. Bununla birlikte bunu açık etmek ona çok tuhaf gelmişti. Daha önce yapmadığı bir şeydi, hatta bu tür konulara bile girmezdi. Mikael'in onun yeteneğinden etkilenmesi hoşuna gitmişti. Ama Mikael'in bu yeteneği nereden edindiğini soracak kadar ileri gitmesi, bu hoşnutluk duygusunu yok etmiş, ne cevap vereceğini bilememişti. Sana ne? Her zaman vardı işte. Hiçbir şey demeden gidip yatmıştı. Mikael onun hoşnutsuzluğunu arttırmamak için sorusunu cevaplamadan gidip yatmasını aldırmamıştı. Lisbeth yattığı yerden mutfağı toplayıp bulaşıkları yıkayan Mikael'in çıkarttığı sesleri dinliyordu. Her zaman Lisbeth'ten daha geç yatıyordu ama şimdi o da yatmak üzereydi. Lisbeth onun önce banyoya, sonra yatak odasına girip kapısını kapattığını duydu. Bir süre sonra da gıcırtılardan duvarın öteki tarafında Lisbeth'inkinden yarım metre uzakta olan yatağına girdiğini anladı. Birlikte kaldıkları bir haftalık sürede Mikael Lisbeth'le hiç flört etmemişti. Onunla birlikte çalışmış, sorular sormuş, yanlış cevaplar aldığında bir parmağını kıvırıp şakadan başına vurmuş ama Lisbeth ona hatasını gösterdiğinde de takdir etmişti. Kahrolası adam, ona insan gibi davranıyordu. Birden Mikael'in arkadaşlığından hoşlandığını, hatta belki de ona güvendiğini hissetti. Şimdiye kadar belki Holger Palmgren dışında hiç kimseye güvenmemişti. Palmgren'e duyduğu güven de başka bir şeydi. Yataktan kalkıp pencerenin önüne dikildi ve karanlığa bakmaya başladı. İçinde bir huzursuzluk vardı. Bildiği en zor şey bir insanın karşısında ilk defa soyunmaktı. Zayıf bedeninin itici olduğunu düşünüyordu. Göğüsleri acınacak durumdaydı. Üzerinde konuşulmaya değer kalçaları yoktu. Yani kendi gözünde bir erkeğe sunabileceği bir şey yoktu. Ama bütün bunların dışında diğer kadınlar gibi bir kadındı. Diğerleriyle aynı arzular, aynı cinsel isteklere sahipti. Karar vermeden önce 20 dakika boyunca pencerenin önünde dikildi. Lisbeth Salander yatak odasının kapısını açtığında Mikael yatağına uzanmış, Sara Paratski'nin bir romanını okuyordu. Yatak çarşafını beline dolamış olan Lisbeth kapısının önünde bir süre sessizce durdu. Sanki bir şey düşünür gibiydi. "Bir şey mi oldu?" dedi Mikael. Lisbeth başını salladı. "Ne var?" Lisbeth ona doğru gitti, elindeki kitabı alıp komodinin üzerine koydu. Sonra eğildi ve dudaklarından öptü. Ne istediğini bundan daha açık gösteremezdi. Mikael'in yatağına çıkıp oturdu ve araştıran gözlerle bakmaya başladı. Bir elini çarşafın üzerinden Mikael'in karnına koydu. İtiraz etmediğini gördüğünde eğildi ve bir göğsünü yavaşça ısırdı. Mikael iyice afallamıştı. Birkaç saniye sonra omuzlarından tutup yüzünü görebilmek için Lisbeth'i doğrulttu. "Lisbeth, bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Birlikte iş yapıyoruz. Seninle sevişmek istiyorum ve bu yaptığımız işe bir zarar vermez ama eğer beni buradan kovarsan seninle külahları değişiriz. Ama biz birbirimizi yeterince tanımıyoruz." Lisbeth birden sanki öksürür gibi bir kahkaha attı. "Senin hakkında araştırma yaparken bunun senin için bir sorun olmadığını gördüm. Aksine elin hep kadınların üzerinde olmuş. Sorun ne? Senin için yeterince seksi değil miyim?" Mikael başını iki yana salladı ve uygun bir sözcük aradı ama bir şey bulamadı. Lisbeth onun üzerindeki örtüyü çekti ve üzerine oturdu. "Prezervatifim yok," dedi Mikael. "Siktir et." Mikael uyandığında Lisbeth çoktan kalkmıştı. Mutfakta kahve suyu koyduğunu duydu. Saat 7'ye geliyordu. Yalnızca 2 saat uyumuş olan Mikael yatakta kalıp gözlerini kapadı. Bu kızı bir türlü anlayamamıştı. Şimdiye kadar bir bakışla bile olsun kendisiyle ilgilendiğini ima etmemişti. "Günaydın," dedi Lisbeth kapı aralığından. Sanki bir parça da gülümsemişti. "Merhaba," dedi Mikael. "Süt bitmiş, benzinliğe gidiyorum. Onlar 7'de açılıyor." Mikael'in cevap vermesine fırsat vermeden döndü. Mikael onun ayakkabılarını giydiğini ve kaskını alıp çıktığını duydu. Gözlerini kapadı, sonra dış kapının tekrar açıldığını duydu. Birkaç saniye içinde Lisbeth kapı aralığında göründü. Bu defa gülümsemiyordu. "Kalk da dışarı bak," dedi tuhaf bir sesle. Mikael hemen ayaklandı ve pantolonunu giydi. Gece birileri kulübelerini ziyaret etmiş ve bir hediye bırakmıştı. Verandada yarı kömüre dönmüş bir kedi cesedi vardı. Bacağı ve ayakları kesilmiş, derisi yüzülmüş, bağırsakları ve karnı dışarı çıkartılarak ateşte kızartıldığı belli olan cesedinin yanına bırakılmıştı. Kedinin kafasını Lisbeth'in motosikletinin selesine koymuşlardı. Mikael kırmızı kahverengi derili kediyi hemen tanımıştı.